Merhaba retro oyun severler. Retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Serkan Arslan. Yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Ve Durul Varol var.
Selamlar.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Durul Varol'a Twitter ve Instagram üzerinden el atarsı, bana ise Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adı altında ulaşabilirsiniz. Ayrıca podcast yayınlarımızı kronolojik olarak sıralanmış bölümlerini ses dosyası olarak retropodcast.blogspot.com adresinden de dinleyebilirsiniz.
Aynı adres üzerinden de kullandığınız bir podcast yazılımı varsa RSS feed olarak ekleyip yeni bölüm geldiği zaman otomatik olarak ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz.
Bugün flash kartlar ve çoklu oyun kartuşları üzerine konuşacağız ama ondan önce gündemde son kaydımızdan bugün neler olmuş ona bir bakalım.
Epey bir şey olmuştur herhalde.
Evet, bayağı uzun bir ara verdik.
Çünkü Nintendo bölümlerine gündem koymadık değil mi?
Evet. Evet gündeme koymadık. Analog NT NES isimli bir konsolumuz çıkıyor.
Analog NT Mini çıkıyor. Analog NT zaten vardı. Alüminyum gövdeye sahip felaket güzel bir aletti. Bayağı da tuzluydu. Sanıyorum ilki Famicom boardlar kullanıp da yapmıştı.
Board değil. Boardların üzerindeki PPU'ları, CPU, PPU alarak.
Famicom bileşenleriyle yapmışlar.
Yani orijinal Nintendo bileşenleri kullanarak yapılmıştı. Bu direkt bu bileşenleri taklit eden bir FPGA mimariye sahip.
FPGA dediğin nedir?
Field Programmable bilmem ne array diye
gate
geçiyor.
Array miydi,
gate array mi? Aynen, gate doğru. Bu programlanabilir bir çip. Hı hı. Sen bu çipin içerisinde bir kod yazıyorsun. Bu yazdığın kod, yani benim anladığım kadarıyla, sonuçta bu konuya hakim değilim. Bu yazdığın kod içerisinde o senin taklit etmek istediğin entegrelerdeki kapılar, mantık kapılarını oluşuyor sonuçta. Nasıl çalışıyorsa aynısını haberleşme protokolleriyle birlikte bunun içerisine kopyalıyor. Bir NES ona çip gibi, hani küçük sinek pisliği şeklinde NES klonlarımız var sonuçta. Hı hı. Hani ufacık bir şeyin içine sığdırılmış.
Epoksi.
Onun yeniden programlanabilir hali, ki kimsenin onu yeniden programlayacağını zannetmiyorum aldıktan sonra, programlanıyor ve NES özellikleri kazandırılıp piyasaya sürülüyor.
O zaman buna başka bir şey de programlayabilir miyim ben teknik olarak?
Yani 500 olması... dolarlık bir makine alıp da programlamak istemezsin ama...
Hayır, yani yapılırken mesela bunu yaptılar, bir de Genesis versiyonu çıkartacaklar bunu. Aynı
çok daha
komponent kullanarak yapabilirler.
Aynen öyle.
Flashlanabiliyor diye biliyorum. Hani bu sonuçta FPGA ile ilgili herhangi bir araştırma yapmadım ama okuduklarımdan...
Anladım.
O anki bulunduğun durumun gerektiği ihtiyaçlara göre bir çip yazmanı veya bir mantık devresi oluşturmanı sağlayan bir teknoloji. Son zamanlarda da oldukça popüler. Çünkü emülasyonun sınırlı kaldığı noktalarda FPGA ile donanımı taklit ettiğin için, ayrıca hani CPU'ya fazla yük bindirmemiş oluyorsun.
Anladım. 8-bit Duo firmasının alıcıları, yani bu NES'te kullandığımız, SNES'te kullandığımız alıcıları yeni ürünler çıktı. Bu yeni jenerasyon konsollar için de uyumlu hale geldi.
Bu 8-bit Duo firmasının uzun zamandır bu ürünleri var ama nedense son zamanlar, uzun zamandır dedim de çok uzun bir zaman değil yani. Son zamanlarda, son geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde sanırım biraz pazarlama ve tanıtım yönüne ağırlık vermeye başladılar bu işin. Çünkü YouTube kanallarına falan ücretsiz sample'lar falan yollamaya başladılar. Yani ücretsiz bu alıcıları yollayıp test etmeleri için kanallardan isteklerde
ateşlemişler biraz, yani biraz başladılar. Dağıtmışlar.
Yani bu son zamanlarda bayağı da popülerleşti ve bence de ünlerini hak eden şeyler, yani hani yarattıkları yaygarayı hak eden ürünler diye düşünüyorum.
Bunlar retro konsollarda kablosuz kontrolcü çözümleri değil mi?
Şöyle, firmanın ürettiği kendi kontrolcüleri var. Bizim bu klasik NES kontrollerine benzeyen veya Super Nintendo kollarına benzeyen. Hı-hı. Hatta Super Nintendo kolu gibi olanı çok fazla övüyorlar. Neredeyse gerçek Super Nintendo kolu gibi falan diyorlar. Hı-hı. NES olanını ise işte shoulder button'ı, işte bu omuz tuşları falan filan var diye biraz çok güzel olmuş ama shoulder button ne oluyor falan, yani omuz tuşu ne oluyor gibisinden şey yapmışlar biraz hani. Ama bence ikisi de falso ürün gibi durmuyor açıkçası. İkisi de hoşuma gitti. Bir de bunların dışında hani insanlar herhalde onun farkında değiller de onun altını çizmeye çalışıyorlar. Normal PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Wii U Pro kontroller gibi kontrolcüleri de destekleyen alıcılar bunlar. Yani
abi nasıl bir şey olduğundan bahsetmedik aletlerin. Bunlar Super Nintendo ve NES'in kontrolcü portuna taktığın bir dongle. Bluetooth dongle aslında.
Evet.
İlk etapta Cengiz'in söylediği gibi insanlar yalnızca 8-bit Duo kontrolcülerinin bağlandıklarını zannettiler. Ama diğer güncel PlayStation gibi ya da işte Wii Pro gibi kontrolcüleri de bağlayabiliyoruz.
Bluetooth arayüzü kullanan
bu
şeyler.
Bu ürünlerin esprisi Yani hem zaten bu kadar eski cihazlara Bluetooth alıcı özelliği kazandırması ve sanıyorum ki en son model Bluetooth artık 4.4 müdür, 4.2 midir nedir kullandığı için gecikme yok denilecek kadar az. Hani normalde kablosuz çözümlerde PlayStation 2'de falan kullandığımız biraz düşünürüz ya. Ya hani zaten LCD'de oynuyoruz bir de biraz daha lag girecek işin içine diye. Bu konsollarda kablolu kollarla birlikte yan yana yapılan testlerde gerçekten gözün seçebileceği bir gecikme yok.
Bu alıcıların tamamı mı universal? Yani bütün kollarla kullanılıyor. Yoksa sadece bir tane universal çıkarttılar. Onun dışında şöyle, setler mi satılıyor?
Benim bildiğim
NES var, SNES tipli olan var, NES tipli olan var.
Şimdi NES tipli olanın bir tane dongle'ı var. O dongle'ı taktın, NES tipli olanı kullanıyorsun.
Evet.
Dongle'ım universal mi? Yani ben bu NES tipliyle sıkıldım, PlayStation alıp bunu da kullanabiliyor muyum? Yoksa universal olan tüm kolları destekleyen ayrı tek bir dongle olarak mı satılıyor?
Yok yok. Hayır, hayır. İlk çıktığı zamanı PlayStation 3'ü falan destekliyordu Anladım. Zaten. Ama hani evet bu universal'dır işte. Senin pazardan alıp da geldiğin herhangi bir Bluetooth kontrolcüyü çalıştıracak diye bir garantisi yok.
Çalıştırabilir de diyorlar, çalıştırmayabilir de diyorlar yani.
Çünkü hani işte tuşların maplenmesi, cartı, curtu falan karışık olabilir ya da hangi arayüzü kullanıyor o da belli olmadığı için ama sana bazı garantiler vermişler. İşte Wiimote'unu, Wii U Pro kontrolörü ki inanılmaz övülen bir kontrolcü bu. Biraz çetrefilli olsa da PlayStation 3 kontrolünü ve PlayStation 4 kontrolcüsünü kullanabiliyorsun. Bence gayet geniş ve yeterli bir elpaze ki zaten yani PlayStation 3 kontrolcüsüyle de SNES belki ama ne oynamak ben istemem.
Tabii ben de istemem de kontrolcü kalabalığı olmadan tek bir kontrolcüyle sonuçta PlayStation 4 bilgisayarda da kullanılıyor.
Daha pratikleştirme
tak tak tak tak tek kontrolcüyle evet, oynayabilirsin. Fiyatı da ben 39 dolar gibi görmüştüm. Tam net emin değilim ama
aslında bunların kıymeti ne zaman ortaya çıkacak? Orijinal NES, SNES kolu bulamamaya başlayacağız ya.
Evet.
Bence o zaman bunların kıymetini. Bu arada zaten hani gerçekten çok başarılı olarak tanımlanan SNES klonu kolları var. İşte az önce dediğim gibi gayet övülüyor yani. O gayet iyi bir alternatif aslında.
Elini alıp da kötü bu diyen görmedim ben de.
Bu firma bir Kickstarter projesi de var. Apple 2 cihazlar için böyle bir kontrolcüsü var. Ben hani sitesinde gördüm. Elips gibi yani oval bir yapıya sahip. Üstü böyle gökkuşağı şeklinde. Çok şirin. Onunla bir tane kaide gibi bir şey yapmışlar. Ama fiyatları çok çok pahalıydı.
Apple 2 evinde gerçek donanım varsa ve bunun üstünde oyun da oynamak istiyorsan hani zaten çok küçük bir kitle olacağın için hani çok küçük bir kitle dedim Nintendo oynamak isteyenler kadar büyük bir kitle olmayacağı için de biraz daha tuzlu olması
pazara göre evet
normal.
Yine RetroBlox diye bir konsolumuz çıkıyor. Bu nedir ne değildir?
Çıkmaya niyetleniyor. Kickstarter'da henüz para toplanmıyor. Bu yine bizim her zaman küfrettiğimiz Retron 5 gibi bir emülasyon makinesi. Senin elindeki medyaları alıp emülasyon üzerinde oynatmaya yarıyor sana. Ama garip bir iddiaları var. Böyle bir yarı
yarı donanımsal.
Evet, yarı donanım desteği, yarı da emülasyon diye.
Ya bu şeyler vardı ya PlayStation 2'lerde PlayStation 1 oynatılıyordu da ona da yarı donanımsal emülasyon deniyordu ve gerçekten çok başarılıydı hatırlıyorsanız. Evet. Ve emülasyon denmeyecek gibiydi. Mesela PlayStation 3'te full emülasyon sanırım.
Evet.
Ona rağmen çok iyi hani bakıyorum da. Gerçekten öyle yarı donanım benim tahmin ettiğim şekli şu. Sonuçta bir ana işlemcimiz var. Bu ana işlemcimiz emülasyon yaparken o donanım içerisindeki bütün mantık devrelerini taklit etmeye çalışıyor ve bazı noktalarda kısır kalabiliyor. İşlemcinin üzerinden yük almak adına bu bazı custom çipleri yeniden üretip sistemin içine gömmeyi düşünüyor olabilirler. Zaten çok erken dönem bir tasarım aşamasında olduğu için teknik detaylar yok ama diğer benzeri ürünlerden farkı CD tabanlı olarak PlayStation'a da göz dikmiş olmaları. PlayStation 1'i emüle etmeye çalışıyorlar.
Evet. RetroBlox ismini almasının sebebi modüler bir sistem bu. Ana makinede CD-ROM var. Bu CD-ROM elinizdeki PlayStation, Sega CD ve TurboGrafx CD oyunlarını oynatmaya yarıyor. Henüz Saturn ve Dreamcast isimleri geçmiyor. Saturn'un zaten emüle edilmesi oldukça çok fazla işlemci, farklı işlemciler kullandığı için zor bir sistem. Dreamcast de belki de biraz daha ağır top kaçıyordur onlara. Bir de üstünde senin daha sonradan satın alabileceğin şimdilik düşünülen Super Nintendo, NES ve sanıyorum Genesis modülleri var. Üst taraftan kaydırılmak suretiyle takılıyor. Bu modüllerin üzerinde kontrolcü portları ve tabii ki kartuş portları var. Belki senin dediğin gibi hani Genesis modülünün içinde böyle bir Z80 içindeki işlemci falan varsa tadından yenmeyebilir.
Evet öyle hani işlemcinin üzerinden o glitchlere neden olan ciddi yüke sebep olan bazı şeyleri kopyalamayı düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum.
Ya da biraz önce konuştuğumuz gibi yani her modülün üzerinde o sisteme göre programlanmış bir tane FTP'ye olsa çok tuzlu olur. Ama çok da güzel çalışır. Ya dediğim gibi henüz prototipi bile yok piyasada. Vaatlerle para toplama aşamasındalar. Umarım Retron gibi bizden küfürler yemez.
Umarım. Mila Jovovich'in oynadığı bu Resident Evil serisinin son filmi vizyona girdi. Bu vizyona girmeden hemen önce Netflix'te internette falan bir afiş gibi bir şey gördük. 2017 yılı içinde Netflix'te Resident Evil'ın dizisi çıkacak diye.
Bu diziyle ilgili olarak da ben haberin ilk kaynağına baktım. Daha sonra bu ilk kaynağı yorumlayan insanların yorumlarına baktım. Genelde bu siteden çıkan haberler doğrudur gibi yorumlar var. Sitenin kendisi de diyor ki çok erken dönem, bizim retro blogs'a benziyoruz. Çok erken dönem, daha düşünce aşamasında, daha castingi falan yapılmamış durumda. Henüz konsept olarak ortada var ve oyundaki hikayeye göre gitmesi planlanıyor. İşte ilk sezon birinci oyun, ikinci sezon İkinci oyun, üçüncü sezon. Üçüncü artık kronolojisi nasıldır o oyunların? Bilmiyorum, bir mantık sırasına da sokmuşlardır belki yeniden.
Çok dallanıyor ya ara oyunlar
falan. İşte onu diyorum, hani bir mantık sırası. Üçe kadar geldim, sonra zaten bir şey diyemedim farkındaysan. Öyle bir şey olabilir yani. Vazgeçilme ihtimali bile var gibi konuşuluyor. Hani daha konsept olarak ortada olan bir düşünceymiş.
O dediğim görselde 2017'de. Vizyona girecek gibi bir şey yazıyor. Yani yayına geçecek gibi bir şey yazıyordu. O zaman o
zaten hayal mahsulü 2017. Tabii, basın açıklaması falan yok zaten. Yani o öyle bir afiş çıkartmış olacağını düşünmüyorum Netflix'in.
Peki şey dedin. planlamada oyuna bağlı kalacak dedin. Bu film serisi de oyunla bağlantısı olmayan bir şey. Sence oyuna böyle filmler falan sıkı sıkıya bağlı kalarak gitmek zorunda mı? Yoksa böyle yan dallarla, yan hikayelerle kendini oluşturması güzel mi? Örneğin ne verebiliriz? Street Fighter'ın illa bütün karakterleri sokmaya çalıştılar ya Van Damme'ın oynadığı filmde. İlla hikaye olsun, şey olsun diye. Öbür tarafta Resident Evil var. İçinde Umbrella var ama takılmış adamlar öyle.
Abi yani ben bir Resident Evil filmi olarak algılamakta zorlandım ilk karşılaştığım zaman. Daha sonra kabullendik seriyi ama hatta... Kaçıncı filmdi abi bu en son çıkan?
Bu 6 galiba değil mi?
Bilmiyorum abi, işte hani bir sürü film oldu.
Bu 6 galiba.
Dördüncüsü ya da beşincisiydi galiba. Hastanede işte babamı falan bekliyordum. Gece uyumadım tabii. Onu izleyeyim bari falan dedim şeyden, telefondan. Yok yani, izlenmiyor. İzleyemedim yani.
Ben o film vizyondayken şeydeydim. Acemilikteydim birader. Kafayı yemek üzeresi, hiçbir şey yok. Arkadaşım bir de iki tane sinem bileti varmış. Ne varmış oğlum dedim. Resident Evil varmış abi dedi. Gidelim yürü dedim. Acemilikte Burdur'dayken gidip izlemiştim of, yani.
Askerde ne izledim hiç söyleme. Hiç söylemem ben.
Sega Dreamcast'le ilgili zırtapoz bir haberimiz var.
Sega Dreamcast'e gelmeden önce Netflix ve video oyun demişken Castlevania'nın da Netflix için dizileştiriliyor olduğunu ekleyelim. Kesinleşti galiba epey. Cast falan açıkladılar mı haberim yok ama geliyor.
Bakayım deyip bakmadığım haberlerden bir tanesi o da benim.
O zaman ben de bakayım diyeyim mi? Gidip bakayım.
Bilmem yani.
Demin bahsettiğim bu Sega Dreamcast aslında haber falan değil.
Magazin haberi
gibi. Magazin haberi gibi evet. Flat 4 imzalı ilk model Sega Dreamcast'lerden biri $700 açık arttırmaya çıkmış.
Peki kim bu Flat 4?
Oğlum bilmiyor musun? Limp Bizkit.
Limp Bizkit'in vokali bu arkadaş.
Limp Bizkit'in vokali hemen al fiyatı $1000 $700 açık arttırmaya çıkmış. Ben haberi okuyup da eBay'e gittiğimde hala $700. Bunun esprisi de şu. 2000 yılında 99'un sonu 2000 yılında Limp Bizkit'e Sega sponsor oluyor. Dreamcast'in de reklam çalışmalarında falan filan kutudan çıkan 6 tane Dreamcast'i bu Boardmarker'la abimiz imzalıyor. Sonra onlar kapatılıyor. Artık hediye mi ediliyor? Birilerine mi veriliyor? Satılıyor mu bilmiyorum. Onlardan biri gün yüzüne çıkmış.
Şeydir belki, rastgele satışa sunulmuştur. Bir ara fırından şey yapıyordu ya.
Bilmiyorum.
Bu fırından ekmek alırsanız ekmeğin içinden çeyrek çıkabilir. Biliyor musunuz siz o muhabbetleri?
Hayal meyal.
6 tane mi her gün çeyrek koyuyorlar içine. Veya işte 3 tane adamlar kaç diyorsa.
Ya da köyden indiğim şehre de vardı o mu? Sahne.
O değil ya. Gerçekten böyle bir şey vardı yani.
Hayır, tamam oradan bakmışlar.
Büyük ihtimalle. Onun gibi bir muhabbet yapmış olabilirler yani. Belki kapatıp de salıyorlar bir yerlere. Belki kime denk gelecek ha hesabı olabilir yani.
Çok önemli.
Altın çok düşük ısıda eriyen bir şey. Sıkıntı çıkmaz mı ya? Zehirlenmeyelim.
Ekmek de çok düşük ısıda pişiyor demek ki.
Bu arada aramızdan ayrılanlar oldu, vefat edenler. Nintendo Amerika'nın co-founder'ı Alan Stone 71 yaşında kanser sebebiyle hayatını kaybetmiş. Biz geçen haftalarda bu Nintendo bölümlerini çekerken çok fazla değinemedik ama Pac-Man'in babası diye adlandırılan sektörde Masaya Nakamura da 22 Ocak'ta 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Maşallah. 91 iyi yaşamış.
Yani hem Nintendo için hem Namco için böyle sembol isimlerden ikisinin ölüm haberi. Gözümüze takılanlar bir önceki podcast'ten beri bunlardı. O zaman konumuza geçelim. Evet Durul, neydi konumuz?
Flash kartlar ve çoklu oyun kartuşları konuşacağız bu hafta.
Bunları söyleyince ilk başta aklımıza neler geliyor?
İlk başta aklımıza Everdrive geliyor.
Valla benim ilk başta aklıma çoklu oyun kartuşu Famiclone geliyor.
Kronolojik girdin.
İlk.
İlk o geliyor çünkü. İlk deyince çoklu kartuş deyince
çünkü
Famiclone.
Aynı mantıktaki Hinli'ye dayanıyor ya. Sen gidiyorsun böyle oyun almaya da 999 oyun bir kartuşta ulan diye alıyorsun ya. Aynı mantığa ve aynı heyecana hitap ediyor aslında.
Ya bir yerden sonra onu çıkmayacağını biliyorum ama alternatif yok ki. Hepsi öyle. 4 oyun bir kartuşta diye bir şey yok.
4 oyun bir kartuşta değil
mi? Benim gördüklerimde yoktu yani.
Yeni moda oldu o 4'in 1'ler.
4'in 1'ler abi şöyle, ben çıktığı zamanı çok net hatırlıyorum. Şimdi 9 bu çok yüksek sayılı kartuşlar. Hani biz ümidi kestik ya bunlardan. Sonra tekli bulmaya, tekli almaya falan başladık. Yani
kıymetli oldu bizim için.
Ondan sonra ben kartuşumu değiştirmeye gittiğim gün bir pazartesi günüydü. Bizim oranın pazarı pazartesi günleri. Yerde 4 in 1 kartuşlar gördüm. Böyle 10-12 tane dizilmiş. Altında da tekli oyunlar vardı bazı. Ben oyunları 3 liraya alıyordum. Amcaya sordum bunlar ne kadar diye. 1 lira tanesi dedi.
Oo.
O zaman için yani sene 97 mi ya 96 mı olsun ne olsun yani öyle bir şey. Onlar da sarı kartuşlardı abi. Çok net hatırlıyorum. İlk çıkan 4 in 1 kartuşlar büyük ihtimalle üzerine GameStar yazan sarı kartuşlardandı. GameStar'ın hani bu Micro Genius falan üretmeye başladığı zamanlardan işte.
Bir de onlar böyle şey N64 kartuş gibi ovaldi değil mi?
Şu an bombeliydi üstü. Karşımda da görüyorum aslında da. Çok ucuza almıştım. Çok sevinmiştim. Bir tanesinin içerisinde Contra vardı. Ondan sonra Snow Bros vardı. Bir şey daha. Turtle Fighters vardı.
Oo, ne atacağını biliyormuş süper programcı.
Süper. Hani bir tane de tekli oyun aldım. Onu da çok beğenmiştim. Flintstones'da tekli kartuş aldım galiba. Kartuşu değiştirmeden geldim galiba o heyecanla. Hani 50 kuruş verip bir de kartuşu değiştirecektim. Onu da değiştirmeden geldim diye hatırlıyorum yani.
Peki çoklu kartuşlar var. Dediğin gibi 999 demiş. Adam basmış içine. Hı hı. Bir de tek oyunlu kartuşlar var. Bunların içinde kalite farkı oluyor mu? Yani bir oyunlu tek oyunlu olduğu için tabii görüntü bir başka falan diyor musun? Yoksa tamamen içindeki hafıza birimini doldurması, doldurmamasıyla mı alakalı?
Olmuyor yani. Sistem PAL, bazı oyunlar NTSC olarak PAL sisteme takıldığı zaman bazı saçmalıklara neden oluyor. Ben bunu çoklu oyun kartuşlarına vesaire hiç görmedim.
Yani ne
hiç
mantıklı? Ya tekli yapıyor, ya dörtlü yapıyor, ya da 999 yapıyor. Yani hani bunun bir mantığı var mı? Yoksa tamamen satış politikasıyla ilgili mi?
Yok yani ben hiç zannetmiyorum. 4'in 1'lerden çok memnun kaldığımı net hatırlıyorum yani o yıllarda.
Ben o zamanlar hepimiz gibi tabii çoklu kartuşları tercih ediyordum. Ama tabii bu senin bahsettiğin üstüne Street Fighter resmi olan işte 999999 olan kartuş değil. Onun içinde Mario hariç oynanacak çok bir şey yoktu galiba.
Tek kartuş değil o ya. Onun
bir ya böyle 8400'lü mü ne bir şey vardı böyle.
Arar sayı var.
Böyle var. O çok iyiydi.
Yani tercih ettiğimiz daha çok işte 10'lu kartuşlar. Yani içinde 9 oyun, 10 oyun olan düzgün kartuşlar oluyordu. İşte senin dediğin gibi Flintstones olan, New Ghostbusters 2 olan, Darkwing Duck olan çok sevdiğim kartuşlarım vardı benim. Bunları bulduğumuz zaman daha çok seviniyorduk.
Peki, o da Darkwing Duck demirbaş... şey yolda gelirken Darkwing Duck aklıma düşüyor. Ondan sonra lan vampir bir ördek var. Kim bu? Dracula diye bir şey vardı.
Evet.
Ulan onu getirene kadar yolda ne düşündüm ya.
Dracula da.
Evet, bu da öyle bir ara not olsun.
Demirbaş olan oyunlardan hangilerini görünce seviniyordunuz bu 999-21'de?
Yani, Contra görürsem sevinirdim.
Benim demirbaşlar zaten değiştirmediğim kartuşların içindeydi. Güzel, eşte dostta gördüğüm yeni bir oyun vardı. Yani yeni oyun peşindeydim ben. Mesela iki tane şu an kulunu dahi olsa çok sevineceğim oyun vardı. Kaybettiğime çok üzüldüm iki tane oyun. Tekli kartuştu bunlar. Bir tanesi Bonk's Adventure. Diğeri de Felix the Cat. Ha şimdi bu ikisi hani orijinalleri zaten çok 100 dolar eden oyunlar. Klonları bile nadirliğinden dolayı orijinal kartuşların fena para etmiyor. Ha mesela ben Bonk'u bulduğum zaman ulan ne de güzel oyun bu deyip hiç ben değiştirmemiştim.
Bonk'un kartuşunu görmedim. Mesela Mario 3'ün de hiç kartuşunu görmedim.
Mario 3 ben de denk
gelmedim. İkinin de görmedim.
Ben de şu an klon bir tane Mario 3 Famicom kartuşu var ama çocukken bana ödünç gelen NES'te oynamıştım Mario 3'ü.
Şey bile geldi biliyor musun? Somari geldi bana.
Somari bana da geldi.
Ha Somari şey... Sony'yi NES'e port etmişler. Sony'yi çıkarıp Mario koymuşlar ya da Sony'yi kafasına Mario kafası mı koymuşlar?
Yok direkt Mario var yani, ama yine şey
hareketler falan Sonic.
Koşma hareketi falan top yani Sonic fiziğiyle diyeceğim de NES'te olabilen Sonic fiziğiyle.
Mekanikler Sonic, görüntü Mario.
Başka ülkelerdekiler bu kartuşu bulunca hani Amerika yeniden keşfetmiş gibi seviniyorlar ya falan böyle.
Evet.
Bana küçükken geldi kaç kere geldi ve ben, lanet olsun dedim yani defalarca.
Daha sonra bir hack bölümü yaparız olmadı. Bende şey falan da vardı. Super Contra'nın Darkwing Duck'lı versiyonu da vardı. Hiç sevmiyordum ben.
Eğlenmiş adamlar.
Ben seviyordum.
Aa bu arada ülkemizin en büyük, hepimizin deneyimlediği bir tane hack'i söyleyeyim. Ekşi Sözlüğe de yazmıştım ben bunu. Monsters in My Pocket diye Konami'nin bir oyunu vardır. Çok da güzel bir oyundur. Konami zaten. NES'te. Şimdi bana bakıyorsunuz ne olduğunu anlamadan. Batman ve Flash desem size hatırlayacak mısınız?
Ben hatırlamadım.
Göt oldum.
Batman ve Flash.
Bu Monsters in My Pocket oyununu sprite'larını Batman ve Flash'a yontup da böyle evin içinde yaratıklar olarak dolaştığın double jump olan falan bir tane oyun vardır. Dinleyenlerden mutlaka hatırlayan çıkacaktır. Böyle adam boyu anahtar falan alıp fırlatırdı. Mutfaktan falan kaçardı.
Hiç denk gelmedi.
Ben bunu yıllarca Batman ve Flash olarak aradım. İnsanlara falan sordum. Arkadaşlarım biliyor.
Ne diyorsun sen diyor herkes.
Hayır, internette
nasıl
arıyorum.
Nasıl denk geldin abi?
NES'te total 2 tane 3 tane Batman oyunu var. Ulan hani bunlardan biri olması gerekiyor falan filan derken YouTube'da Let's Play tarzı bir şey de görmüştüm. Aha dedim, yemişler bizi çok fena, evet, demek ki.
Bazıları hack Let's Play'leri yapan kanallar da var.
Yok, orijinal Konami versiyonunu görüp de bizimki Batman değilmiş şimdi anlaşıldı demiştim.
Jeton düştü. Durul Everdrive demiştin, senin ilk aklına gelenlerden. Everdrive'dan bahset.
Everdrive bizim bu çocukluğumuzda kullandığımız çoklu kartuşların tekrar programlanabilir, flashlanabilir olanı desek çok da ayıp etmiş olmayız açıkçası. Ya Everdrive değil aslında, bu flash kart diye geçer ama en markalaşmış ismi Everdrive'dir artık bunun. Üzerinde herhangi bir SD, micro SD, kimileri compact flash kullanıyor. Bir hafıza birimiyle kartuşun üzerindeki artık EEPROM mudur nedir? Bir tane oyunu yazdırıp onu orijinal konsol üzerine oynamanı sağlıyor.
Sen şu anda flash kartuş tanımlıyorsun. Evet, flash kartuş. Everdrive değil.
Yok, Everdrive'de yani hepsi bu şekilde çalışıyor.
Tabii hepsi flash kartuş türevi sonuçta.
Bunlar fiziksel olarak o konsolun kartuşu görünümünde, yalnız sağında solunda üstünde bir SD kart yuvası, evet, var.
İlk örneklerinde aslında ayrı bir programlayıcıyla geliyor bunlar. Sen bir kartuş yuvası gibi kartuşu takıyorsun, pinlerden programlıyor.
Anladım.
Bu ama en ilkelleri. Hani artık çok $100'luyken ki zamanlar yani.
Anladım.
Şimdi bizim alabildiğimiz Çin'den falan filan bulabildiğimiz tarzda olanlar değil. İşin bu kadar pratikleşmiş olması zaten bu noktaya getirdi.
Şunu ekleyelim bu arada. Mesela NES'ten örnek vereyim. Konami'nin NES kartuşlarının boardları bellidir. Belli başlı boardları vardır. İşte tek EEPROM'lu, çift EEPROM'lu olanları vardır. Sen bu EEPROM'u çıkartıp da işte Contra'nın, atıyorum işte Ikari yazdırırsan üstüne, Ikari SNK oynuyor. Contra'nın EEPROM'unu çıkartıp başka bir Konami oyunu yazdırırsan
Top Gun mesela.
O oyun çalışır.
Ne yazdırmayasın?
Contra'yı çıkartıp Top Gun yazdırırsan adamı döverler.
İşte denemek için milleti deniyorum. Dövecekler
hani
mi diye.
Teknik olarak da aslında bu üstündeki EEPROM'u programladığımız zaman oyun çalışabiliyor. Ha tabii yalnızca Konami için söyledim ben. Bunun mapper'ı var, başka kartuş çeşitleri var. Bayağı çetrefilli bir iş ama temelde mevzu bu. Bu flash kartında yaptığı, benim SD kartta depoladığım oyun ROM'larını o esnada üzerindeki flash'a atıp cihaz üzerine oynatmak.
Bu kartuşlar orijinal kartuş şeklinde.
Tabii sığması için.
SD kart takıyoruz ve çalıştırıyoruz ama artık şeyler de var değil mi? Sadece devre olarak da satıyorlar. Yani kartuş şeyi yok, üstündeki shell yok. Sadece devre olarak satıyorlar. Sen üstüne,
evet,
hani çok pahalı demiştin ya, çok $100'lı şeylerde. Masraf kısmak için üstündeki shell'i falan da çıkarttılar.
Tabii,
artık.
Öyle opsiyonlar sunuyorlardı ilk piyasaya çıktığı zamanlarda. Bazılarında shell'ini bastırmak, bulmak, kalıplatmak vesaire üreticiye zor geliyor. Çünkü PCB'yi tasarlayıp bastırmak kolay. Onu bilgisayarda çiziyorsun. Çin'de bir fabrikaya yolluyorsun. Onlar da sana koliyle geri ahanda PCB'leriniz diyor. Sen de evde bunları lehimliyorsun yani.
%10'un kaybolmuş bir şekilde gönderiyorlar sana bunu geriye.
O bulması zor olanları da o şekilde çıplak gönderdiklerini düşünüyorum. Yani uğraşmak istemiyordur.
Ya mesela Krix'in bu Everdrive diye bahsettiğimiz kartların yapımcısı elemanı Rus'tu galiba değil mi bu herif?
Abi Rus değil de Balkan ülkelerinden birinde diye.
Yukarılarda bir yerde bir arkadaş. Problem. Onun mesela PC Engine kart ilk çıktığı zaman tamamen devre kartı şeklindeydi. Daha sonra işte Plexi Milexi falan onun da üzerine bir çözüm buldu. Yani en profesyonel yapanlar bile case durumunda spesifik kartlarda problem çekebiliyor.
Bu opsiyon tanıdıkları da doğramaz. Önce Serkan'ın dediği gibi hani istersen çıplak al, istersen üstünde kıyafeti olsun gibi seçenekler sunuyorlar.
Bu Krix yaptığı ürünler AliExpress'te bir ara patır kütür satılıyordu. Ondan sonra ortadan kayboldu AliExpress'te.
Krix'in yaptığı değil, Krix'in ürünlerinin klonları.
Klonları işte yani hani yaptığı klonları.
Evet, garip bir şekilde AliExpress'te şu an flash kart satmak yasak. Satanlar da kartın ensesini çekip flash kart olarak değil de işte compatible game with firmware.
Game saver falan diyor.
Ya da işte custom case game falan böyle garip garip İngilizce isimlerle satıp hiçbir şekilde flash kart olduğunu belirtmeden satıyorlar. Yorumlarda bir hayırsever fotoğrafını koyduysa oradan görüp alabiliyorsun.
Bu tamamen el altından yürüyor. Krix'ten laf açtık. Burada Krix'in flash kartlarının, örnek veriyorum, Genesis için ya da Mega Drive için olan 3-5 tane var. Birden fazla var. Evet. Diğer konsollar için de var. Bunların farkı ne aralarındaki? Örneğin bir Everdrive'ın şey işte Mega Drive için olan $49 da var. Daha yüksek fiyatlı olanları da var.
Bütün revizyonları hala satmayı tercih ediyor bu arkadaş. Hani ben Mega Drive ikinci versiyonu yaptım. Artık biri satmayacağım demiyor. Daha ucuz fiyattan biri de satmaya devam ediyor. Krix'in kendi sitesinde karşılaştırma tabloları var. Genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Mesela ilk çıkarttığı Mega Drive'ın oyun yükleme süreleri biraz daha uzun. Ve mesela bu kartuşlar yalnızca korsan için değil tabii. Mesela Homebrew dediğimiz bir zımbırtı var. Oyun geliştirmek için de ya da senin benim gibi insanların geliştirdiği oyunları da kullanmak için.
Deneme amaçlı. Yani mesela kartuşa basacaksın bu oyunları. Kartuşa basmadan önce gerçek donanımdaki performansını görmek istiyorsun yazdığın kodun tabii. Veya tasarladığın oyunu. Bu Everdrive'lar o insanlar için de oldukça kullanışlı aletler.
İşte mesela birinci versiyonu Homebrew çok büyük formatlı Homebrew oyunları desteklemezken mesela sen belki denk gelmişsindir. Mortal Kombat'ın 150 milyon adamlı bir Mega Drive versiyonu var. Emülatörde biz bunu kolayca oynayabiliyoruz ama Mega Drive tabii apışıp kalıyor kartuş. İlk Mega Everdrive bunu çalıştıramazken ikinci ya da daha sonra çıkan versiyonlar çok büyük resmi ROM boyutlarından daha büyük ROM boyutlarında kaldırabilecek donanıma sahipler.
Peki bu arkadaşın Mega Drive'dan bahsettik. Başka hangi konsollar için çözümleri var?
Şöyle söyleyebiliriz. Kartuşlu olan çoğu sistem için bu flash kartlar var. İlk başta işte bizim de Cengiz'le ilk flash kartımız büyük ihtimalle şeydir. Game Boy Advance flash kartıdır. GBA için var.
Ha ben de Game Boy Advance için süper kart almıştım.
Bizim kullandığımız içinde. Yalnız şey değil. Mesela süper kart ve Easy Flash. Mesela süper kart en ilkeli olabilir bunlardan. En ilksel olanı evet, olabilir.
Yani çabuk bozuluyormuş galiba. Bende bozulmadı gerçi de.
Benimki gitti.
Benimki gitti ve benimle birlikte olan iki kişininki daha gitti.
Evet.
Durul da işte 4 oluyor falan
ben
derken.
Ben çok az kullandığım için belki ondan arada, belki de gitmiştir ha farkında değilim.
O sıralarda yani. Forumlarda dolanan şöyle bir şey vardı. Şu anda aldığımız süper kartlar ilk versiyon, ilk üretim süper kartlar değil. Aynı nasıl Krix'in Mega Drive, Everdrive'ı kopyalandıysa bunlar da aynı şekilde kopyalandı. Kalitesi orijinal göre biraz daha düşük. İşte pili şu renkse orijinal, bu renkse sahte. İşte etiketi böyle yamuksa doğru, şöyle yamuksa yanlış gibi yazılar vardı. Popülerliği had safhadayken.
Klon kartlar kullanmış olabiliriz yani.
Evet, büyük ihtimal klon aldık yani biz. Ve o yüzden acısını çekiyoruz.
Evet, bu birazdan bahsedeceğim R4 kartuşlarda da klon mevzusunun boku çıkmış vaziyette artık. Hani klonun klonunun klonu var. Ki firmware konusunda da bahsedeceğim. Bayağı bir problem çıkartıyordu. Ne dedik? Game Boy Advance için var. Game Boy için var. Sega Mega Drive Genesis için var. Super Nintendo için var. NES için var. İster istemez Famicom için de var. PC Engine için var. Master System için var.
Nintendo 64 var.
Nintendo 64 için var. Bu bahsettiklerimin klonları da Mega Drive'da, Game Boy Advance'da, NES'te, Nintendo 64'te bir de Super Nintendo'da klonlarını bunların bulabiliyoruz. Mesela evet. Master System istiyorsak Krix'ten başka çaremiz yok.
Bu Krix'in ürünleri arasında Super Nintendo için bir Super Nintendo Everdrive var. Bir de ST2 SNES var. Ya bunlar isim değişikliği aynı şey mi yoksa farklı bir çalışma sistemleri mi var?
Abi şimdi Super Everdrive ve ST2 SNES'i karşılaştırdığımız zaman Super Everdrive $86 olan, ST2 NES $197 olan. Aynen. Şimdi aralarında $90 gibi bir fark var.
Bunun İki katı.
Evet. Bunun da nedeni ST2 SNES'in neredeyse bütün SNES diyeceğim benim çünkü SNES gibi bir evet. şeyim yok. SNES kütüphanesinin neredeyse tamamını oynatabilme yeteneğine sahip. Mutlaka bir iki tane
FX
arada.
FX çipleri destekliyor mu?
Evet. ST2 SNES bak o SNES'i taktık ya ben onu hangisini söyleyeceğimi bilemem artık yani. Neyse bu süper çiplerin çoğunu destekliyor. Uyumsuz olduğu oyunları da kartuşun şeyinde tanımlamalarında görebiliyorsunuz siteye girdiğinizde. Super Everdrive'da SNES için çıkmış olan
Everdrive'da
ise
hiçbir FX çipi desteklemiyor.
FX çiplerinin hiçbirini desteklemiyor.
Bu arada sanıyorum bu ST2 SNES desteklemediği FX kartuşları da biraz önce bahsettiğimiz FGPA çiplerle de tamamen %100 hepsini desteklemeye çalışıyor bu aralar.
Peki yani flash kartlarda yani herhangi bir konsol alıyoruz sadece ev konsollarını değil el konsollarının flash kartlarını da alıyoruz. Bazı oyunları desteklemiyor. Tamamen sebep bundan ötürü mü onlarda da?
NES'te sebep mapper dediğimiz mevzular. Cengiz biliyorsa biraz anlatsın mapperları bize.
Valla çok bilmiyorum. Bu ROM'ların benim bildiğim kadarıyla board'un mimarisine dayanan bir şey. Ve ROM'ların cihazla konuşma şeklini tanımlayan şeyler.
Bazı kartuşlar yalnızca sistemin kaynaklarını kullanarak yapamayacağı şeyleri kimi özel çiplerle, custom çiplerle yapabiliyor. Bu işte biraz önce bahsettiğimiz Super Nintendo'daki FX evet. çip var. NES'te de işte bu bahsettiğimiz şey FX çip kadar dramatik olmasa da emülatörlerin kullandığı mapper desteğiyle anlıyoruz ki az buz değil. Bu yüzden de biraz önce Konami örneğini verdiğim kartuş EEPROM yazmak kadar basit değil mevzu. Yazılım olarak da bu donanımları desteklemesi gerekiyor.
Bir de bazı oyunlar mesela daha güncel konsollar için bazı oyunlar flash karttan sonra çıkıyor. Böyle olduğu zaman da oyun tasarlanırken bu flash karta bağışıklığı olan bir şekilde tasarlanıyor.
Bu bahsettiklerimiz herhalde daha güncel olan DS'tir, 3DS'tir onlar
tabii
için
onlar geçerli. Onlar da geçerli. Yani konsol ömrünü tamamlamadan çıkmış olan flash kartuşlar için geçerli bu. Ve bu noktada da R4 kartuşlara da giriyoruz. Sadece oyunlar değil, burada makineler de bağışıklık kazanıyor. Çünkü DS serisi dediğim zaman DS'ten DSi XL'e kadar
evet.
bayağı 5-6 konsolluk bir yelpaze var. Evet. Yani irisi, ufağı, DSi, kamerasızı, kamerasızı derken epeyce bir makine çıkıyor. En eskisi, en eski R4 kartları bile desteklerken eğer R4 karttan sonra çıkmış bir oyun varsa o oyun istisna olarak çalıştırmıyor.
Yani DS sisteminizin firmware'i ne kadar yeniyse R4 kartı çalıştırmıyor. Yani evet. şöyle söyleyebilirim. Sen 14 firmware'desin DS'in üzerinde diyelim ki 15 geldiği zaman R4 kartın bloklanıyor. Doğru düzgün bir R4 kart aldıysan bunun sitesinden de R4 kartı flashlayıp yeni firmware geliyorsun. Bu sefer sen 15 firmware'de oynamaya başlıyorsun. Bir de Cengiz'in dediği gibi kimi oyunları da çalıştırabilmesi için yine flash kartın firmware'inin güncellenmesi gerekiyor.
Bir de R4 kart aldığımızda, çarşıdan R4 kartı aldık geldik. Ben R4 kartı aldım, hemen gireyim internete yükleyeyim diyemiyorsun. Bunların bir ton üreticisi var. Yani R4 kartı aldın, Durul'dan mı aldın, Cengiz'den mi aldın, Serkan'dan mı aldın, bu da fark ediyor. O da üstünde genelde yazıyor şeyler, üreticisinin internet sitesi yazıyor. Ama eğer yazmıyorsa işte o zaman...
R4 piyasası çok renkli aslında çünkü...
Hani Durul'dan mı Cengiz'den mi aldın değil, evet Durul'dan Cengiz'den aldıysan çok şanslısın. Durul'dan ürettiğinin klonunu mu aldın, Cengiz'in ürettiğinin klonunu mu aldın? Bir de böyle bir durum var. Yine birebir klon olduğu için Cengiz'in sitesine gidip sen bunu indirdiğin zaman o firmware çalışacak. Ama mesela bende R4i Gold diye bir şey yapıştırmışlar üzerine ve web sitesi ölmüş. 40 tane 50 tane firmware deneyip de çalıştırmaya çalıştığım R4 kartlar oldu.
Şey var ya işte ben forumlara bakıyordum gene böyle çalıştıramadığım 2 tane R4 vardı elimde. Şimdi diyor ki ben şunu test ettim. Elimdeki 2 R4 de klon ama birbirinden çok ufak farklılıkları var. Diyor ki eğer aldığınız klon kenarında inceden bir yaldız, işte gözlerinde bir mavilik, işte saçlarında hafif bir dalga varsa hani böyle etiketteki hataları bilmem neleri tarif edip bu firmware uyumlu diyor. Sonra diyor ki işte kenarındaki yaldız sonlara doğru siliniyorsa, bilmem nesi bilmem neye benziyorsa falan diye hani böyle kahve falı bakar gibi R4'e bakıp
git yenisini al daha iyi ya.
Bir ara öyleydi de şimdi o kadar ucuz değil galiba.
Universal firmware'ler var bir de.
Hadi ya, onu bak şimdi sen anladın.
Evet, bunu şey sözde gene yazmıştım ben bunu. Oldukça da kızarak yazmıştım. Şimdi R4 mevzusunda klonun klonunun klonunun klonu var dedik. Bu firmware'leri de hiç zannetmiyorum ki çok delikanlı işte lisanslı adamlar oturup
zaten
yazıyor olsun.
Zaten çirkin arayüzleri oluyor yani.
Evet, güllü müllü dallı iğrenç müzikli.
Müzikle çalıyor.
Ha bir de yani bu aldığım alet klon. Yazılımım çalıntı. Ne için alıyorum ben bunu? Nintendo'dan software çalmak için alıyorum zaten. Hani neresinden tutsan elinde kalıyor.
Bir mesai yaptırıyor yani.
Ve Akai diyor bir eleman var. Akai-O. Ve bu R4 kartlar için inanılmaz güzel firmware'ler yazıyor. Kendi yazıyor gerçekten de. Ve bunları satıyor. Bunların crackli versiyonları var. Cracksiz versiyonları var. Hani mevzunun kaçıncı zincire geldiğini görüyor musun abi? Hani... Ve işte Wood firmware'i var ve Akaya firmware'i var.
Yunan zinciri gibi yani çok fena.
Yani bu bahsettiğim iki Universal...
Devamlı kırılım geliyor böyle. Bir kırılım geliyor, oradan gidiyor. Bir kırılım geliyor.
Evet ve hani klon kartın, klonunun kartının, işte firmware'inin, klonunun, cracklisinin, cartın, curtun derken işte en sonunda açıp Mario oynuyoruz cihazda. Hani çok da bir şey yapmıyoruz aslında ama...
Bu R4'ler DS'lerde çalışıyor. Hani DS'ler ömrünü tamamladı ama 3DS'lerde de çalışıyor. Yani herhalde 6 versiyona kadar
yok.
Çalışıyordur.
3DS'e çalışıyor diyemeyiz. Zaten şöyle R4'ün üzerinde mesela R4i yazıyorsa bu DSi'yi desteklediğini işarettir. Kimi R4'lerin üzerinde de yalnızca DS bile olsa 3DS yazıyor. Senin dediğin gibi 6. versiyona kadar
evet.
DS modunda kesinlikle 3DS oyunlarına çalıştıramıyor. Bu R4'leri kullanabiliyoruz 3DS'lerin üzerinde. Ya da bu yeni artık iyice popüler olmuş 3DS'ler kırıldı biliyorsun. Hatta benim de bir arkadaşım yeni 2DS'ini kırdı. Güzel güzel oynuyor. Homebrew Channel kurduktan sonra 3DS sistemimize ya da 2DS'imize flash kart koruması tamamen kalkmış oluyor. Gateway, işte Sky 3DS, ya da herhangi bir R4 kartı da takıp ne modu destekliyorsa o mod üzerinde oyunlar oynayabiliyoruz.
Artık oynayabiliyoruz.
Kırarsan, yani, soft mod yaparsan.
Şimdi bugüne kadar Skyter DS ve Gateway kartla oynuyorduk.
Evet.
Artık o zorunluluk kalktı.
Soft mod yaparak sen Nintendo Market'ten indiriyormuş gibi oyun indirebiliyorsun artık.
Nintendo'nun marketinden indiriyorsun.
Yani. Hayır, biraz çetrefilli bir mevzu. Free Shop diye bir mevzu var. Oradan indiriyorsun.
Free Shop'u kapatırsa ya da ben bir şekilde Nintendo bu benim şu anda sattığım, kütür kütür sattığım oyunları çalıyorlar
yok, buradan yok, diye. Yok yok, Nintendo'nun serverından indirmiyorsun.
Hayır hayır.
Garip bir serverdan indiriyorsun.
Nintendo şey yaparsa.
Mars'taymış o server, bulamıyorlar.
Ha. Ha, çünkü direkt internette hani başka bir yere indirip değil, direkt şey cihazın içine indiriyorsun ya. Bir de
tamam da Nintendo ROM
nasıl kapatamıyorlar
bunu? ROM sitelerine karışamayan Nintendo ne yapacak?
Ya ROM sitelerine karışamıyor diyorsun ya. ROM sitelerin çoğu artık para kazanmadığı ürünleri pazarlıyor.
Nasıl canım? Virtual konsolları çatır çatır 9 dolardan satıyor oyunların hepsini.
9 mu oldu lan?
Kaçtı?
5 değil mi?
Ya biliyorum benim fiyatlar tutarsız.
5 de pahalı ya bana. 4 lira çıktı
ya. Oyuna göre değişir. Şimdi gidip GBA Castlevania almaya kalktığın zaman onu 3-4 dolara vermez herhalde.
Yani o zaman senin dediğine göre 200-250 lira civarında olan bir 3 ay önce Skyter DS artık R4'ten daha değersiz.
Diyebiliriz. Hala aynı fiyata satılmaya devam ediyor. Tabii Nintendo bu arada eli armut toplamıyor. Hemen yeni bir tane firmware çıkartıp bu soft modu, Sound Hacks'la kurulan soft modu engelledi. Tamamen güncellenirse yine sistem kapanıyor ediyor falan. Çok tecrübeli değilim. Ben de henüz girmedim benim makineye. Gireceğim. Ama şöyle bir ilginçlik var. Luna diye bir şey kuruyorsun cihaza. Onu kurduktan sonra yeni güncellemeler alsa da senin soft modun gitmemiş oluyor. Hani soft mod yaptığım zaman aman abi diskte güncelleme var mı? Aman aman internete bağlanmasın diye böyle götümüz atar. Bunda öyle bir şey yok. Güncelleme yapabiliyorsun.
Valla bende gateway kart var. Bağımsız olduğu için internete direkt offline olarak yaptığım için her şeyi daha içim rahat yani benim. Herhangi bir şekilde o kaynağım kesilecek diye düşünmüyorum. Bunlar dışında en çok en sık kullandığın senin Cengiz flash kartlar neler?
Benim Easy Flash 4 var. Game Boy Advance için kullandım. Onu bir ara oturup bir yerde oyun oynayamadığım bir dönem çok kullandım yani. Hani çokça sağa sola gittiğim dönemlerde. Çok memnun kaldım. Easy Flash 4 az önce bahsettiğim süper kartın yeni çıkanlarına göre çok daha dayanıklı bir kart. Kullanımı süper kartın aşırı pratik. Direkt sürükle bırak tekniğiyle kullanabiliyorsun.
Süper kart ROM'ları ufak bir dönüştürme işleminden geçiriyorsun. Kendi save dosyalarını atıyor. Çalışmayan oyunları da birkaç patchle çalıştırmayı deneyebiliyoruz tekrar.
Battery image mi ne oluşturuyor? Ama öyle bir şeyler.
%100 de Supercard bütün GBA oyunlarını destekliyor diyemeyiz.
İşte bu GBA oyunları da çoğu zaman Supercard'dan sonra çıkmış oyunlar. Daha son döneme hitap eden.
Onları da patchleyip bir şekilde oynayabiliyorduk.
Bir şekilde patchlenmiş ROM'unu bulursan oynayabiliyorsun. Ama aynı oyunlar Easy Flash'ta da geçerli.
Hmm.
Easy Flash'ta da aynı şekilde çalışmıyor. Gerçi biz 4'ünü aldık. 5'i çıktı. İşte bilmem kaçı çıktı 7 yani.
7 çıkmadı mı ya? Bayağı çıktı.
İşte onu diyorum. Beyaz hani, olanlar. Evet. Bilmem az önce Resident Evil gibi. Ucu bacı kaçtı yani.
Bu arada Krix de çok taze bir tane Game Boy Advance flash kartı yaptı. Bu bizim bahsettiğimiz Super Kart ya da Easy Flash gibi böyle narin Game Boy Advance kartuşuna sığdırılmış değil. Boktay vardır.
Bir şey diyeceğiz.
Böyle kallavi kartuş. Hani böyle ekstra
kaslı bir kartuş yani.
Standart Game Boy Advance kartuşundan daha büyük bir kasası vardır. O tarzda bir kartuşa yapmış.
Game Boy Color'daki Pokemon Pinball gibi. Evet. Arkada çıkıntılı falan yani.
Krix'in yaptığı Game Boy Advance kartuşu bu şekilde ve insanlar da aslında epey bir sitem ediyordu. Yahu bak Çinliler sapır sapır yapıyor, sen niye yapmıyorsun diye. O da yaptı fakat henüz prototip olan bir tane daha Game Boy Advance kartuşu var. Duyurdu ama hala satışta değil o. Demek ki Game Boy Advance çetrefilli bir sistem, o bayağı uğraştırıyor.
Yaparsa kralını yapar diye de düşünüyorum.
Helal be büyük Krix'in ihtimalle. Seviyoruz
ben seni. Krix'e güveniyorum. Bir de mesela müşterisi olmasam bile sorduğun soruya hemen cevap veriyor.
Garanti veriyor mu Krix kendi ürünlerinde?
Veriyor.
Servis garantisi falan veriyor diye biliyorum. Yani ilk zamanlar öyleydi en azından.
Yo, en son ben de sitesine baktığımda yani yakın zamanda veriyordu galiba.
Çünkü
ya.
Sen kartuşu geri gönderdiğin zaman adama kendi üretimi olup olmayacağını anlayacak kadar bir spesifik ürün satıyor zaten.
Çünkü kendi üretiyor çünkü yani.
Elinde yapıyor adam kartuşları büyük ihtimalle. Ya da kendi tasarlıyor. Çin'de yaptırıyorsa da.
Flash kartuş olarak adlandırılabilecek. İşte R4 kullandım. Az önceki gibi maceralarım oldu. Elimde 3-4 tane geçti onlardan benim. Bir tanesine yazılımı buldum ve rahatladım. Onu bıraktım. O da büyük ihtimalle klonun dibiydi. Çünkü böyle oyunu yükleyene kadar hani günlük işlerimi halledip cihazın başına geri geliyordum. Öyle uzun bir süresi vardı. İnanamazsın.
Çok kolay bozulan zaten kartlar bu R4'ler. Ben mesela 2 tane ben oynarken bozulmuştu. Var ki bir tanesi FIFA R4 denilen çok da sevilen bir karttı. Patladı gitti.
Birisi de Allah razı olsun bana bir tane hızlı yüklenen kart vardı ama kim hatırlamıyorum ya. Yani aranızda yok herhalde.
Öyle yorumlara yazarsınız.
Evet, boş boş bakıyoruz.
Yani boş boş. Siz değilsiniz yani onu anladım.
Ha, ben düşündüm ulan ben mi verdim acaba diye.
Bende yok zaten. Verecek mal yok bende. Hepsi bana edecek kadar.
Tamam. Ha, bir de Çin malı işte Everdrive kullandık. Pardon kullandım şey için.
Ha doğru sende vardı.
Kullanıyoruz hala.
Kullanıyorum hala. Bir sıkıntısını görmedim. Gayet güzel çalışıyor abi.
Patlayan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz oldu.
Bu evet. Ama nedense sonuçta süreci görmüyorsun ya. Arkadaşların heyecanla bir şeyler yapmış olabileceklerini de düşünüyorum.
Oyun yüklenirken bu kartlara ki birkaç dakika sürebiliyor oyununa göre makineye elektriği kesersen kartı tuğla etmiş oluyorsun.
Tuğla iyice Türkçe oldu. Briklemiş oluyoruz yani kartımız işe yaramaz bir devre parçasına dönüşüyor.
Brixinkilerde de var mı bu?
Var.
Var.
İlk çıkanlarda vardı. Sonlarda da
ya
vardı.
Şey,
ama çok kerekli bir durum
yok,
değil
yok,
mi ya?
Yok yok tuğla korumalı bazı sistemler geliştirdi.
Tuğla atıyorsun kırılmıyor.
Yani sonuçta elektronik devre kartı bu. Kitlendi kaldı öyle.
Elektrik kesildi ya.
O zaman Krix'ten almış olacağın için.
İleli bekliyorsun. Beni sakal uzamış. Saç beyazlamış.
Krix'ten almış olacağın için zaten gidip bizim gibi Çin'den almış olmayacağın için. Krix kardeş be bu tuğlaya dönüştü. Buna bal kabağına dönüştü.
Yazacaksın. Krix abi valla bak 4 saat oldu başındayım. Cevaba göre kapatacağım sistemi. Bir cevap ver.
Bekleyeyim mi daha?
Bekleyeyim mi kapatayım mı?
Bu arada hani ben öyle biliyorum. Yolluyorsun adam ya değiştiriyor ya tamir ediyor. Yolluyor.
Bu kadar güveniyor.
Bu arada Mega Drive için üretilen Everdrive'ların şöyle bir güzel tarafı var. Bunlar sayesinde Mega Drive'ınız üzerinde Master System oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Tabii Master System'de 3D gözlük kullanacağım falan filan gibi fantezileriniz varsa yine Master System Everdrive almak zorundasınız ama eğer sadece bazı belli başlı Master System oyunlarını oynayacağım, bunlar da ekstra donanım gerektirmiyor sadece Master System'de çalışan gibi bir düşünceniz varsa bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz bu kartı aldığınızda. Çin versiyonları içinde geçerli bu. Orijinali için de geçerli.
İkisi için de geçerli olmasının sebebi bu kartın bir emülasyon özelliği sahip olduğunu göstermiyor. Mega Drive'ın ses çipi olan Z80 Master System'in ana işlemcisi olduğu için Mega Drive native olarak, doğal olarak Master System oyunlarını paldır küldür çalıştırabiliyor. Özellikle de Mega Drive'ların Master System kollarında desteklediğini düşündüğümüz zaman aslında
ben bu denedim, oluyor.
Oldukça özgün bir oyun deneyimi yaşatacaktır bize. Yani ayrı ayrı sistem almak istemiyorsanız en azından bir sistemden daha kurtaracaktır bu sizi.
Ben Krix'in kendine mesaj atmıştım. Hani bu acaba dedim emülasyon mudur nedir bunun kerameti. O da işte dediğin gibi hani var ya dedi Mega Drive'larda geriye dönüp destek. Power Base Converter takıyoruz da üstüne aktive ediyoruz onu. Aslında Power Base Converter'ın içerisinde bir Master System donanımı yok gibisinden açıklayıcı bir
kartuş
mail atmıştım.
Yolları var yalnızca.
O zaman 49 dolar fiyatıyla hem Mega Drive hem de Master System oyunlarını oynatmasıyla çok avantajlı bir kartuş gibi gözüküyor şu an.
Bir de Çin'den alırsan iyice leş fiyatı almış oluyorsun yani.
Ama burada bahsedilen tabii işin asıl önemli tarafı özgün donanım üzerinde oynatması bu oyunları. Emülasyon bölümünde bahsettiğimiz Super Card'ın emülasyon özellikleri mesela emülasyon işte söylediğim gibi Game Boy oyunları çalıştırabiliyor. Game Gear oyunları çalıştırabiliyor ama bunu Game Boy Advance'ın özgün Game Boy donanımı üzerinden değil kendi emülasyon yazılımı üzerinden yapabildiği için biz en azından bugünün konusu için çok kıymetli şeyler değil. Hani başından beri konuşuyoruz bu kartuşların ya da bu flash birimlerin, bu cihazların en büyük sebebi orijinal oyuna para yetiştiremeyip sen yine orijinal donanım üzerinden özgün bir deneyim yaşamak istiyorsan bu cihazlara başvuruyorsun.
Bir de bazen iş şuna geliyor. Az önce de dedim ya Blur'un PC versiyonunu para verip indireyim internetten dedim. Steam'de parayı alan yer çıkmadı. Senin paran burada geçmez Blur'da kalmamış şeklinde. Cevap aldım tersine. Yani bazen de oyun da çok nadir oluyor.
Evet.
Hani sen o parayı vermeye istekli olabilirsin ama piyasada o oyun yok. Ama bir oynayayım bakayım nasılmış demek için gayet güzel bir
şey. Mesela oluyor, lafını kesiyorum Durul. 3-5 program önce konuştuk. İşte SNK'nın eski oyun yaratıcılarından yeni bir kartuş yapacaklar. Bunu sadece Kickstarter satacaklar.
Evet.
Nerede oynayacağım ben?
Evet.
Değil mi? Yani hani
bunu indirip
onu bulamıyorsun. Onu indirmen gerekiyor.
Yeni çıkmış kayda değer homebrew oyunları oynamak için de çok güzel bir seçenek.
Peki elimizde olmayıp da şimdi bir bütçe ayırdık. Flash kart alacağız. Elinizde olmayan ne var almak istediğiniz? Şunu flash kartını almak istiyorum ben dediğiniz.
Benim en başta NES Everdrive var. Ama tabii bu benim duygularımı törpüleyen güzel bir çoklu kartuş aldım. Ondan bahsederiz çoklu kartuşlar kısmında da. Bir tane SNES için ne denk getirirsem güzel bir Everdrive almak istiyorum. Süper UFO bile olur yani. Hani o en vasıfsız olan var ya.
Yani çok vasıfsız değil, çok uzun sürelerde oyun yüklüyor yalnızca.
Ha işte iş görecek şekilde.
Ben PS.io alamayacağım büyük ihtimalle. Felaket pahalı bir ürün ama çok hastası olduğum
için. Ama hediye gelse çok sevinirsin.
Tabii ona hediye alacak da biri lazım.
Ya PS.io'yu şu an birisi bana hediye etmeye kafasına koysa işte bir sonraki üretimi falan bekleyip ön siparişle falan böyle yani beni aşırı sevmesi lazım. Yani satın alması zor bir kart bu. Flash kart mı desem, disk emülatörü mü desem garip bir şey.
Kafana bakar gibi 3 ay mı desem?
Ya disk emülatörü değil. Disk emülatörü dediğimiz şey mesela Dreamcast'te GDM'u var. Ya da Saturn'da de var bir tane aynı disk emülatörü. CD-ROM'u çıkartıp CD-ROM konektörüne SD kart okuyan bir tane devre bağlıyoruz. Hı hı. Ve cihaz CD-ROM okuduğunu zannediyor. İşte müzik player'dan okudup falan oyunu yüklüyoruz. PS.io CD-ROM'u çıkartmayıp da PlayStation 1, klasik PlayStation 1'lerin arkasındaki expansion, işte bu hile cihazlarını falan taktığımız kartuş yuvasına takılıyor. Böyle anten gibi büyük de bir cihaz.
Cihazı enjekte ediyorsun yani bir şekilde.
Ve doğal PS1 olmaz. ISO'larını, ROM'larını artık ne demek isterseniz direkt PlayStation 1 üzerinden bir şekilde oynatıyor sana. Aynı bu şekilde çalışan bir de Saturn'un henüz piyasaya sürülmemiş bir flash kartı var diyelim.
Prototipi mevcut olan.
Çalıştığını gördük hepimiz. YouTube'da var, linklere ekleriz. Saturn biraz önce de bahsettik. Emülasyonu bile oldukça güç bir cihaz ve CD-ROM'un haberleşmesi inanılmaz şifreli bir şekilde zaten gerçekleşiyormuş. VCD desteklediği için böyle garip bir şekilde VCD kart expansion devresinden ulaşmış adam makinenin kalbine ve o şekilde ROM'ları
stream ediyor. Bir de işin bak, o boyutu var. Emülasyonu bir şekilde mümkün olmayan cihazın veya bir şekilde kusurlu olan cihazın, bunlara en iyi örnek bence Nintendo 64.
Evet.
Flash kartı bir nebze daha değerli yani. Hani kullanıcı ve oyuncu bakış açısından yani.
Evet, Saturn ve Nintendo 64 ne kadar kuvvetli bir bilgisayarın olursa olsun verimli bir şekilde emüle edemiyorsun. Ha Nintendo 64'ün flash kartı alınca o kontrollerle nasıl oynayacaksın onu da bilmiyorum da.
Yani bakacağız bir şekilde. Kendimize controller yaparız belki.
Hep konsollardan konuşuyoruz. Peki bu Commodore 64 gibi kartuş slotu olan ve kartuşla oyun oynatabilen eski bilgisayarlarda, klasik bilgisayarlar içinde böyle çözümler var mı?
Kartuş kısmı için benim bir bilgim yok en azından.
Kartuş kısmında benim bir bilgim, bizim bu Commodore yani TR forumunda bir arkadaş sanıyorum ki sabit bir kart yapmıştı böyle çoklu. Belli bir miktarda, rakamını hatırlamıyorum artık, 6 tane miydi, 16 tane miydi? O istediğiniz oyunu yazdırıp size kartuş formunda gönderiyordu.
Ha bir SD kart takmıyorsun ama ona.
Yok kartuş geliyor da EEPROM'lar mı yolluyordu yanında? EEPROM'ları mı takıyordun üstüne?
Galiba ama yani SD kart vardı gibi, hani kendi kendini programlayabilen bir kartuş değildi bu. Hı hı. Commodore'un
o Final kartuştu galiba.
O projeleri çok çok yakından takip etmedim. Evet, ben bitmiş hallerini bir göz gezdirdim.
Diye yemin ediyorum bak, ben şimdi bunu okusam da aklım almayacak diye tıklamadım üstüne.
Commodore'da bizim hepimizin kullandığı disket emülasyonu kullanıyoruz. Özay'ın yaptığı ST2IS'i. Bizi de kesiyor zaten o. Yani SD kart üzerinden cihaza floppy ROM'lar yükleyebilmemizi sağlıyor. Ya da işte bir kartuşun içinden de PRG dosyasını çıkarttığımız zaman bunu da başarıyla okuyor.
Zaten Commodore hani özelliğine inersek, kartuştan yüklemenin sistemi olmanın mantığı herhalde bazı oyunların sırf kartuş olarak çıkması, kaset ya da disket imajı olarak çıkmaması yüzünden.
Bazı hani oyunlar hem kartuşa hem diskete çıkıyor. İşte kartuş versiyonu biraz farklı oluyor.
Ama mesela Prince of Persia sırf kartuşa mı çıkmıştı? Yoksa atıyor muyum?
Atıyor olabilirsin. Ben de atıyorsun diyemem çünkü gerçekten Commodore falan hakkında çok
bilgim yok. Bazı oyunlar az da olsa sırf kartuşa çıkmış. Onlar için çözüm zaten ya, sadece bu oluyor.
Commodore'un biraz cahiliyiz. Benim bildiğim kartuşun en büyük artısı makineyi açtığın zaman çalışıyor. Hani çünkü kaset zaten anlatmayayım. Hani bu bahsettiğim büyük oyunları kasetle yüklemeye kalktığın zaman çocuğunuz olur.
Ama çok güzel. Onun için de hani deneme yanılma kısmını ve kafa yarını ortadan kaldıran Tape-Node diye, değil mi? Öyle bir özel tarafından yapıldı sanırım.
Bu MSX'te kullandığımız gibi bizim direkt bilgisayardan Wave dosyası olarak çalarak yükleme sistemi. Ama bu şekilde bile Fast Loader kullansak bile çok uzun, çok çok uzun sürecek oyunlar var. Disket görece yine kısa sürüyor ama tabii EEPROM üzerine yazılmış oyun konsolu gibi açıldığı zaman oynamaya başlıyor. İnanılmaz büyük bir artı bu.
Ya ST2IS'ye girdik. İsterseniz hemen aynı benzer mantıkta çalışan, en azından disket emülatörü olduğu için Amiga içinde Gotek var. USB diskle çalıştırdığımız.
Amiga demeyelim de floppy emülasyonu diyelim.
Floppy emülasyonu
çünkü
diyelim,
bunu Amiga için Atari diyelim. ST'de kullanıyorlar. Hatta eski Korg klavye, disket kullanan Korg klavyede
de şey o zaten ben bildiğim.
USB o şekilde çözüm sağlıyorlar.
Ben de sanki enstrüman değil de böyle sanayi tarafında, ne bileyim, dokuma tezgahının bilmem nesi gibisinden arada, bir yerlerde kullanmak için yapılmıştı.
Bu arada hani Gotek'i de hayal edemeyenler için bir söyleyelim. Üzerinde iki basamaklı dijital ekranı olan, bir tane de USB girişi olan, boyutları da bir floppy diskete benzeyen bir cihaz. Üzerine flash disk takıyorsunuz ve içerisinden disket imajlarını yüklemeye yarıyor. Hani bunu çünkü biz biliyoruz, gözümüzün önünde görüntüsü var ama insanlar onu hayal edemiyor olabilir.
Makina gerçekten bir mekanik floppy mi okuyor yoksa şey mi okuyor? Flash bir birim mi okuyor? Haberi yok.
Anlayamadım.
Peki size bir şey soracağım burada. Bilginiz var mı? Örnek veriyorum. Bir PC'nin floppy diskini alıp da Amiga'ya takınca çalışmıyor. Ona belli bir mod yapman lazım. Yani yolları değiştirmen lazım. Hı-hı. Bu GOTY'yi aldım ben. İşte Core klavyede çalıştırdım. Hop oradan söktüm. Yok, Amiga'ya taktım. Bir
yok,
şey
yok. Yok hayır. Yine, ne yapıyorsun? Yine senin bahsettiğin gibi bende Atari ST olduğu için ST'yi incelemiştim. Gene bir ufak sayılabilecek bir yollarla modifikasyon yapman gerekiyor.
Fiziksel modifikasyon.
Evet fiziksel.
Yazılımsal da var galiba. Firmware değişimi de söz konusu sanırım eğer Amiga'da kullanmak istiyorsan.
Çünkü şeyden soruyorum. Ben bunu GOTY olarak baktığımda Amiga için şu için bu için değil. GOTY diyor adam sadece.
Evet. Tabii onu işte sen kendine göre mesela header'lar takıyorsun üstüne. Header'lara işte bir şeyler bağlayıp içine bir flashlama işlemi yapıyorsun yanılmıyorsan. Hı hı. O şekilde kullanabiliyorsun. Atıyorum Atari ST'de kullanmak için o header'ları başka türlü takıyorsun falan filan gibi çeşitleri var. GOTY'yi bir tane GOTY alıyorsun. Aynı yerden 3 tane GOTY alıp birini klavyene, birini Amiga'na, birini de Atari ST'ne uyacak şekilde modlayabilirsin. Büyük ihtimalle klavye modlamadan çalışır. Çünkü ilk menşeinin ne olduğunu duyduğum için atıyorum
yok,
ben
yok,
böyle.
Yok yok, dokuma tezgahı var.
Tezgahı olduğunu da evet söyleyen arkadaşlar var. Yani bu noktada aynı yerden 3 tane alıp 3 farklı amaca göre kalıcı bir şekilde modlayabilirsin.
Bu hangi cihazlar için var diye sormuştum ben, tabii konuştukça aklıma geliyor. Atari 2600 için mesela Harmony Cartridge diye bir kartuş var. Yine bildiğimiz flash kartuş mantığında çalışıyor. Zaten flash kartuş SD kart üzerinden Atari 2600 ROM'larını oynatıyor. Bazı iyileştirmeleri var sanırım. Atari 2600'ün beceremediği bazı özellikleri kazandırıyor bize. Ama yani olan Atari 2600 ne olacak lan dersin. Atari 2600 için bile flash kartlar mevcut. Yani aklınıza gelip gelmeyen pek çok kartuşlu sistem için bu mesela, cihazlardan olabilir.
Ben mesela onu isterim Atari 2600 için. Ya bende çünkü Atari 2600 var. Belki sizde de öyledir. Duruyor. Oynayacağı zaman kara kutuyla oynanıyor.
Evet öyle.
Yani hani Atari 2600 için öyle bir kartuş isterim.
Bu arada
ben.
Benim elimde olmayıp çok da detaylı bilgisine sahip olmadığım şeyler var. Vectrex'in flash kartuşları var. Yine SD kartları birimine sahip. SD karta attığınız ROM'ları Vectrex'inizde oynamaya yarıyor. Bunların tabii satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Çok az Vectrex kullanıcısı olduğu için kısa kesmeye çalışacağım. Vectrex'iniz baz ve no baz olarak ikiye ayrılır. Bir tanesi baz denen, çalışırken uğultu yapan. İkincisi de no buzz denen, çalışırken uğultu yapmayan model. Bu çoklu kartuş veya flash kartuş fark etmez. Bunun kendi Vectrex modelinizle uyumluluğuna mutlaka bakmanız gerekiyor. Onun dışında oyun kısıtı yok bunlarda. Her attığınız ROM'u göğüsleyebiliyor.
Peki sen Vectrex konusunda, o konuyu bilmiyorum dedin ama Vectrex konusunda bir çözümün var senin.
Vectrex konusunda multi kartuş kullanıyorum ben.
Çok oyunlu kartuş kullanıyorsun.
Evet, 32 oyunluk multi kartuş kullanıyorum. Daha önce bunun 72 oyunluğunu aldığımda işte bu baz no baz ayrımını görmüştüm. Buradan çoklu kartuşlara geçiş yapacaksak bunu biraz açabilirim istiyorsanız. Çok kısa bir şekilde.
Yapalım zaten, çünkü yani flash kartuş dediğimiz sistemden çok farklı çalışan bir şey değil çoklu kartuş. Çocukken kullandığımız sistemler bile yalnızca ROM'ları sabit üzerinde.
Evet, o zaman ben hani 72'nin bir aldım da neden bunu elden çıkardım onu söyleyeyim. Benim Vectrex'im ikinci model Vectrex'miş. Yani bu uğultusu azaltılmış ve BIOS'u güncellenmiş modelmiş. O yüzden 7221'de sadece ilk model BIOS'lara uygun yapıldığı için uğultulu modellerde çalışıyormuş. Onda çok üzülmüştüm çünkü menü ara birimine sahipti. Benim şu anda kullandığım 3221 kartuşun üzerinden dip switch dediğimiz küçük düğmeleri çevire çevire ve istediğiniz oyuna denk getiriyorsunuz.
İstediğim oyunu hiçbir zaman açamıyorum. Cengiz'i çağırıyorum.
Bakış açısı önemli. Doğru. Kartuşu nasıl tuttuğunuz önemli. Kartuş üzerinde yazan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazanın tam tersine uygulamanız lazım.
Çoklu kartuş dedik. Yine ikimizin de kullandığı bu meşhur kırmızı NES kartuş var. 150.001.
Evet. 150.001'de sen daha tecrübelisin. Ben henüz çok tadına bakamadım.
150.001 bende Famiclone versiyonu var. Sende de NES versiyonu var. Birebir aynı kartlar. Hiçbir fark yok.
İkisi de bende şu anda da o yüzden...
Yani çocukken aldığımız herhangi bir çoklu kartuştan çok da bir farkı yok aslında.
Tipi çok benziyor. Senin arayüzü falan benziyor.
Önceden kanalda incelediğin yine iki tane çoklu kartuş olmuştu.
Onları ben zamanla çok leş kartuşlar
evet,
olduğuna kanaat getirdim.
Onlar mesela PCB'leri çok kaliteli olsa da olmasa da ondan bağımsız olarak oyun seçimleri olarak da çok kaliteli ürünler değil.
ROM seçimi, evet. ROM'ların yerleştirilme şekli falan biraz sakat. Bir de PAL ve NTSC çok birbirine girmiş. Bir cihazdan açıyorsunuz bir oyunu, glitch'ten oynanmıyor mesela.
Yani o senin o önceden incelediğin kartuşlarda içinden belki 10 tane 15 tane oynayacağın, seveceğin oyun çıkar. Hı-hı. Çok sık rastlanmayan oyunlardan. Bu 151'lerde ise kafalı bu mevzuyu bilen bir arkadaş oturup listeyi düzenlemiş. İçine sistemi açar açmaz Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6 geliyor ilk başta.
Evet.
6 kartuşu birden almaya kalksan zaten yandın bittin. Ki içinde yanıp biteceğin çok daha fazla oyun var. 2 tane Flintstones oyunu var. Bunlar çok pahalı. İşte
ikincisi en azından çok daha Chip, pahalı değil mi?
Dinosaur Peak. Chip and Dale Rescue Rangers 2 gene oldukça pahalı. DuckTales gene oldukça pahalı.
Gene ikincisi.
Little Samson dediğimiz oyun inanılmaz
mega pahalı.
Pahalı bir oyun. Bunların hepsi biraz önce bahsettiğim Felix the Cat, Bonk's Adventure. Yani adam normalde senin piyasadan alamayacağın, ucuz fiyata alamayacağın oyunların hepsini bir tane kartuşun içine yığmış. Bucky O'Hare Capcom'un çok güzel bir oyundur mesela.
Güzel.
Oyun seçimi çok güzel. Arayüzü de oldukça güzel ve içinde pil desteği de var. Yani sen oyun destekliyorsa, save state'ten bahsetmiyorum. Oyun destekliyorsa save ediyor olabilmen lazım.
Bu arada o özelliği kullanabilmek için mesela her seferinde Zelda'yı bitirene kadar hep Zelda'yı açman gerekiyor değil mi?
Zelda yok içinde.
Misal hani örnek veriyorum. İçinde Zelda yok. Ben öyle biliyorum. Yani onların çalışma sisteminin o şekilde olduğunu biliyorum. Açman gerekiyor değil de. Mesela iki tane save'li oyun var. Save özelliği kullanan içinde. Birini bitirmeden diğerini açarsan diğerinin save'ini üstüne
bir yapıyor. Bir slotun var diyorsun
evet,
yani.
Evet, bir slota sahip.
Onu deneyimleyemedim. Bir arkadaş benim video çekeceğim diye elimden aldı kartuşu, vermedi geri hala.
Yani boğazım çok kötü şu anda. Bu kayıda bile zor yetiyor. Şimdi şey yaptı beni. Burada ortalık yer. 151'in güzel diğer bir tarafı da şu. Ya şöyle bir oyun vardı ama tipini görsem tanırım dediğiniz bir oyun varsa ama adını bilmiyorsanız listeden böyle gezerek küçük ekran görüntüsünü görebiliyorsunuz.
Evet, izlemeler ufak ufak gösteriyor.
Oyunu hatırlatacak şekilde en azından mevcutlar.
Yine ikimizin kullandığı, bizi epey bir paradan kurtarmış 160'in 1 var çoklu kartuş sınıfında.
161'in 1.
161'in 1 doğru. O bir oyun çok önemli. Aslında bunun içinde 90 tane tekil falan
var. 96 mı ne? Öyle bir şey. Çok ya, önemli değil.
Farklı sayabilirsin. Şöyle bir sıkıntısı var bunun.
10'dan fazla ya işte.
Bir dolu oyun var işte.
Bir dolu oyun var yani.
Ya aynı işte. Kings of Fighters 98 var. Kings of Fighters 98 Deluxe diye bir şeyler koymuşlar. ROM hackleri de bizim pek tasvip etmediğimiz oyunlar atmışlar içine.
90 üzeri 100'ün altında tekil orijinal oyun var diyebiliriz. Bu arada bu 161'in 1 var. Bir de bunun daha az sayılı olanı var. 101 mi ne? Bunlarda da şöyle bir durum varmış. Hepsinde mevcut değil. Kartuşu taktığınızda seste bir abeslik hissediyorsanız diyor bazı videolarda. Bu bordunuzun üzerinde fiziksel müdahaleyle düzeltilebiliyor. Bazı yerlerine bazı kapasitörler eksik koyulmuş. Bunları taktığınızda full ses alabilirsiniz gibi tutorial'lar var. Adamın aksanı da çok kötü, videosu da çok kötü olduğu için ben bugün bilgi edinmek amacıyla izledim ama adamın ne yaptığını çok iyi anlayamadım. Sadece belli noktalara kapasitör eklediğini anlayabildim. Yani bu işi bir araştırmanız gerekebilir. Beni rahatsız eden hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Açıp da ulan bu sesi de duyamıyorum galiba dediğim bir sıkıntı yaşandı.
Bu boot ederken bazı seslerin eksikliği, yani eksikliğini hissetmiyorum ama ulan acaba bir şeyler eksik mi diye kıllandıran bazı sesler oldu bende.
Hani 2-3 tane kanal oluyor ya bunlarda. FM, PCMC, evet. Neydi bir şey vardı öyle. PCMC mi ne öyle bir ses kanalı
işte
var.
İşte V bildiğin.
İşte o kanalda sıkıntı olabiliyormuş.
Yani olursa adam ölürken vaa diye bağıramıyor.
Vaa diye bağırmazsa anlayacağız yani. Değil mi? Yani içinde o kanalda bir sıkıntı oldu.
Evet. Bu arada bahsettiğimiz sistem de Neo Geo MVS Arcade sistemi. Hani teknik olarak bunu da bir konsol sayabileceğimiz için çoklu kartuşlarından bahsettik. Bir de başlı başına kendi ROM'larını ve kendi oyun sistemini içinde barındıran arcade sistemleri var. Happy Fish, Blue Elf, işte Pandora's Box gibi. Bunları işte ne Everdrive'dan ne de çoklu kartuştan sayabiliyoruz. Bir şekilde sen bunun içindeki SD kartı çıkartıp oyun eklemesi yapabilsen bile en nihayetinde bu içindeki ARM işlemcili, içinde barındırdığı ARM işlemciyle bir emülasyon makinesi olduğu için kendi bilgisayarını, kendi konsolunu kapsayan bir şey olduğundan çok da katılabilecek bir şey değil.
Evet, yani kaslı bir cep telefonu var içerisinde diyebiliriz.
Yani bunlar katiyen bizim burada konuştuğumuz çok oyunlu kartuş ya da flash kartuşlar şeyine girmiyor.
Zaten bizim bu kartuşları ve flash kartuşları kullanmaktaki amacımız, bunların peşine düşmemizin sebebi orijinal donanımı kullanmak.
Evet, biraz önce söylediğimiz gibi.
Eğer sen orijinal donanımı kullanmayacaksan, bir PC'yi eğer JAMA'ya bir şekilde bağlayabiliyorsan o her türlü daha makbul bir şey. Pratikliği göz ardı ediyorum burada. Hı hı. Daha güçlü, daha sadık ve daha kişiselleştirilebilir bir deneyim istiyorsan, hı hı, bir PC'yi bağla daha iyi.
Evet, yani bizim 2 saattir bu konuştuğumuz her şeyi altta yorumlarla ya Raspberry var, abi içinde bütün ROM'ler var abi onun diye silebilen bazı arkadaşlar var. aslında o Raspberry'den de hiçbir fark yok bu bahsettiğimiz işte Pandora's Box'ın, Jart'ın, Jurt'un.
Belki daha iyidir Raspberry'den bana. 3 en azından.
Raspberry 3'ü bir şekilde 15 kHz VGA'dan aldırabiliyorsun GPIO'larla ve Pandora's Box'tan çok çok daha iyi oluyor. Çünkü Morse kullanmadı falan bayağı çalıştırıyor alet.
Podcast'in başından beri korsan oyunlar konuşuyor. Sonuçta bir yerden indiriyoruz. Adamların yaptığı lisanslı bir şeyden bahsetmiyoruz. Peki bir konsolda ben parasını verip çok oyunlu bir kartuş alamıyor muyum? Böyle bir imkanım yok mu?
Az da olsa var böyle bir ihtimal. Benim ilk aklıma gelen Sega Genesis için çıkmış olan 6-in-1 bir tane game pack var. Fun pack miydi? Öyle bir şeydi işte. İçinde Streets of Rage, Sonic falan var. Bildiğin Sega...
Golden Axe var değil mi?
Golden Axe var hatırladığım kadarıyla.
Columns yani var.
Sega'nın çıkarttığı bildiğin çoklu kartuş. Ama diğer sistemlerde çok rastlıyor muyuz böyle bir şeyi?
Şimdi konsolun ömrü içerisinde çıkmış ve o kendi konsoluna çıkmış çoklu kartuşları diyorsak, dediğin gibi bu Genesis işte Mega Drive olarak bildiğimiz konsolun böyle birkaç tane volümü olabilir abi.
Evet.
Birkaç volümü olabilir. Böyle kartuşlar var. NES'te var. NES'in kendi işte Duck Hunt, Mario, işte bu Track and Meet mi, Track and Field mi ne bir şeyler.
PAL Bundle'dı o kartuştan, bende var 3 oyunlu.
Ondan sonra Nintendo World Cup'un olduğu, Tetris'in olduğu, Mario'nun olduğu ayrı bir tane üçlü kartuş var. Ve bence iyi bir değer. Value derler ya, değer dedim yalnız farkındaysan. Güzel bir kartuş oluyor yani, düşünsenize. Hani ne salmışsın, elinde üçlü bir kartuş var. Biri Nintendo World Cup Golüç olarak bildiğimiz oyunun biraz daha sade hali ve İngilizce hali. Bir tanesi Tetris. Genel geçerliliğine ne kadar çok dem vurduk bilmiyorum yani podcast'te. Hani herkesin seveceği bir oyun olarak. Bir de Mario var yani, Nes'in maskotu yani. Aynen. Maskotu olan bir oyun. En sevdiğim çoklu kartuşlardan biridir yani o. Bir de tabii Game Boy Advance'in ömrü boyunca çıkmış 2 oyun bir arada, 3 oyun bir arada bazı kartuşlar da var. İşte Doktor Mario'nun yanında puzzle bilmem ne diye. Hani böyle teması uyan 2 tane oyunun bulunduğu. Ondan sonra bazı Super Mario oyunların içerisinde tam aynı konsolun değil ama arcade versiyonunun da bulunduğu. Birden fazla oyunu barındıran işte GBA kartuşları da var. Ama bunlar da sınırlı sayıda. Sanırım hafıza gibi sorunlar var yani.
Atari 2600'deki Combat çok oyunlu kartuş mu?
Hayır. Çok modlu tek oyun.
Bütün Atari 2600 oyunları o şekilde aşağı yukarı.
Şey diyorlar işte onlara game program deniyor farkındaysanız orada. Hani farklı oyunlar değil de farklı oyun programları deniyor. Her görüntüsü aynı, her şey aynı, sesleri aynı. Combat Engine. İşte combat oyunu ama iki vuruşta ölsün, bir vuruşta ölsün, bir vurunca yerden yesin. İşte onun gibi aynı oyunun birkaç farklı kurala göre yazılmış hali var.
Atari 2600 zaten genellikle farklı zorluk seviyelerini bile farklı oyun modları olarak adlandırdığından yine ona bir örnek o.
Peki bu çok oyunlu kartuşu aldık. Örneğin Famiclone'dan gidelim ya da NES'ten gidelim. Hı hı. Bir korsan çok oyunlu kartuş aldık. Bir de orijinal kartuşumuz var. Bu ikisinin arasında oyun deneyimi açısından ciddi bir fark var mı?
Bunu birkaç oyunda, birkaç kartuş üzerinde orijinal ve NTSC konsollarda farklı farklı işte klonlarda falan iyice denemek lazım.
Bir de oyunla spesifik bir şey bence
hani
bu.
Hani bizim gözümüze çarpan My The Final Fight klon kartuşu aldım, taktım, aman yarabbim adamlar bıyıklı bıyıklı falan gibi yani öyle bir şey yaşamıyoruz ya da görüntü çamur gibiydi falan gibi bir şey yok ama yani, yan yana koyduğumuz zaman kartuşlardan dolayı görüntü kalitesi ulan acaba öyle mi dediğimiz bazı durumlarda oluyor.
Benim hani oyunun içeriği programını kastediyorsun değil mi?
Tabii ya yani şimdi taktık ya Super Mario'yu sen bunda Famiclone'un kartuşunda oynadın ama orijinal kartuşundan oynasın asıl nasıl da bir oyun diyebileceğin bir şey var mı?
Şöyle bir şey oluyor. Oyunun toplanma şeklinden işte mapper uyumsuzluğundan hani güzel yapılmamışsa o kartuş glitchli bir şekilde çalışıyor. Kötü bir şekilde çalışıyor. Yani senin kartuşun kalitesiz ve bozuk bir mimariye sahipse deneyiminde kalitesiz ve bozuk bir deneyimin oluyor. Ben o 421, 190 küsur 21 kartuşlarda bunu yaşadım. Her oyunda yaşamadım ama bazılarında yaşadım. Demek ki kullandıkları mapper zart zurt bir şekilde benim makinamla ya da kendi içerisindeki kartuşun mimarisiyle uymuyor.
Anladım.
Ama bu 151'i neden altını çizdik az önce? Ben birçok oyun denedim. Bir gün böyle heves edip oturdum başına. Kusursuz çalıştı yani hepsi de.
Peki flash kartlarda böyle orijinal oyunu aratan durumlar oldu mu sizde?
Flash kartuşlarda save açısından sıkıntın yoksa hiçbir sıkıntın olmuyor. Oyunun açıldığını varsayıyorum. Oyun açılıyorsa save yaparken seni üzmüyorsa hiçbir sıkıntı yok abi.
Herhangi bir şekilde orijinali aratmıyor sana.
Yani ben flash bu fikirdeyim en azından. Yani tabii bu cihazın oynattığı yazılımsal bir durum. Hı-hı. Ama bizim tabii deneyimimizin içerisinde fiziksel durumlar da var. Nedir mesela? Bir Vectrex oyunu aldığın zaman içerisinden overlay çıkar. Bunu ekranın önüne takarsın. Renksiz oyunun birden renkli olur. Bu arada gerçekten o ekranın önüne naylon koyma olayı çok farklı bir durum. İnsanlar şey diyor, naylonsuz oynasan ne olur, oynamasan ne olur? Gerçekten çok fark ettiriyor. Diğeri düz beyaz çizgi şeklindeyken ötekinde sanki lazer çizgiler görüyorsun gibi oluyor. Hani o kadar fark ettiriyor. Hı-hı. Ben mesela bu eğer fark ettiren bir deneyim olmasaydı İngiltere'den bir ton kargo parası verip bu naylon parçasını getirttirmeye çalışmazdım.
Sadece overlay mi satın aldın sen oradan?
Evet, sadece overlay satın aldım. Adam da bir tane, aslında adam ikisini de hediye etti bana. Ben seni hevesli gördüm kardeş. Sen kargo parasını yolla bana sadece. Ben sana dedi şeyi yollayacağım. Şöyle overlay 9 pound'tu. Kargo 12 pound'tu. Adam 15 pound yolladı. Yeter dedi. Bana bunu yolladı. Yanına da bir tane ben Mindstorm'unkini aldım sadece. Pole position'ı da hediye olarak koymuş. Biraz kullandığı bir overlay olduğu belli ama o da reprodüksiyon. Ama kesinlikle orijinallerinden daha iyi reprodüksiyonlar.
Peki bunu gidip de matbaada bastırma şansın yok mu?
Maalesef bunlar özel kalıplar oluşturularak silk screen denen bir yöntemle basılıyor. Hani bu tişörtlerin basıldığı yöntem var ya elle. O şekilde basılıyor ve die cut denen bir boyası var. Boyayı belli bir şekilde inceltiyorsun ve naylonun üzerinden akıp gitmeyecek şekle getiriyorsun. Orijinaline yakın ya da orijinalinden daha iyi bir deneyim istiyorsan bu overlay mevzusunda üretimi de pahalı. Satın alması da pahalı.
Yani ben alıp da renkli fotokopiden asetata bastırsam öyle bir iş, öyle
bir
yer yok.
Ben yaptım. Yaptım. Difüze oluyor görüntü. Difüze olması da ne demek? Buzlu camın arkasından lambaya bakıyorsun gibi düşün. Hani çok keskin bir görüntü olacağını.
Anladım.
Bir de deneyim dışında yetersiz kaldığı durumlar var demiştik. Hani bu Krix'in ürettiği özellikle Super Nintendo için olan Everdrive'larda. Bazısı özel çipleri destekliyor, bazısı desteklemiyor dedik. Hani dedim ya az önce çalıştırdığını varsayarsak. Hani her şeyi çalıştıracak diye bir şey yok. Ama çalıştırdığında program olarak bir kusurunu görmüyorsun. Eğer özel bir kartuş değilse mesela Game Boy Advance için bir flash kartuş aldım. İçine Tilt and Tumble'ı yükledin.
Evet, bu niye
o da çalıştı diyelim. Salla istediğin kadar. Bir şey olmaz ki, hareket etmez. Tilt and Tumble hareket algılayıcı olan bir kartuş içerisinde. Sen onu hareket algılayıcısı olmayan bir kartuşa yüklesen oynanmaz. Rumble özelliği olan, yani titreşim özelliği olan kartuşlar var.
Titremese ölmeyiz ama geçen haftalarda bahsettiğim işte ultraviyole sensörlü güneşe tutmamız gereken GBA oyunundan bahsetmiştim. oyunun o kısmına geldiğimiz zaman hadi ver bakalım viyoleyi verebiliyorsan.
Bir şey diyeceğim, aslında bu böyle zımbırtlara hepsine koysalar hiçbirimiz de kullanamayız. Ha.
Tabii canım.
En baba kopya koruma yapıyor işte zaten sana yani. Fiziksel kopya koruma.
Kartuşun üzerine mikrofon koyacak mesela. Önce ıslık çalacağım oyunu başlatmak için. Aha bitti. Bu sefer de şeye koyarlar be. Hepsini yaparsan bunu kartuşa da koyarlar yani.
Maddi açıdan da bu flash kartlar aslında bütün kütüphanesini almaya çalışırsan ki alamazsın. Kartuşların maddi yükü var bizim üstümüzde. Onları düşürüyor. Bayağı minimize ediyor. Ama demin bahsetmiştik, Krix'in sitesinde 49 dolara da var. 200 dolara da kartuş var. Bu flash kartların en azından ortalama olarak sizde verdiğini, yani maddi olarak karşılığını size geri veriyor mu? Ya da bunların fiyatları sizce abartı mı?
Ya içindeki komponentlere bakacak olursak evet. Yani ufacık bir plastik parçasına bu kadar para, hele böyle bir kurla niye veriyorum diye sorabilir insan kendine. Ama vaat ettiği şey biraz önce söylediğin gibi oyun kitaplığının %80'ini çalıştırıyor. Ve bu %80'in içinde Little Samson gibi tanesi 200-300 dolar olan oyunlar da var. Ya da hani hem nadir hem de oynamak isteyebileceğin oyunlar var. Bunları sana gerçek bir NES üzerinde ya da hangi konsolsa deneyimleme fırsatı
mesela
veriyor.
Mesela Little Samson konusunda ben emülatörde çok az oynamıştım yıllar önce. Hani ne oynadığımı bile bilmeden, pahalı oyunları bir deneyeyim diye oturursun ya emülatörün başına. Öyle bir oturdum işte normal.
Neymiş bakayım bu oyun o kadar
aynen
pahalı.
Ha, aynen o kafayla. Elime gamepad'i aldım. Klavyeyi almış olamam. Gamepad'i aldım. Oynadım biraz falan. Çok şey gelmedi hani böyle bana. Hani bir numarası var gibi gelmedi ama orijinal konsolda, orijinal kontrolcüyle CRT ekranımda Little Samson denediğim zaman oyuna aşık oldum ya. Çok iyi bir oyun yani. Benim belki de onu deneyimleme ihtimalim yoktu yani, öyle çoklu kartuş gibi bir seçenek olmasaydı.
Şöyle bir eksi yanı var bence. Fiyatından konuşuyoruz ama ekleyeceğim. Başından beri söylemem gereken bir şey. Bu 2DS'i taze kıran arkadaşıma da kırar kırmaz ilk o uyarıyı yapmıştım ben. Abi korsanlık iyidir, hoştur. İşte istediğin 100 dolarlık oyunları paldır küldür indirir sistemine koyarsın ama bizim yaşadığımız şöyle bir sıkıntı var. İşte GBA'yı aldık ya da NES'i aldık, flash card, cart curt neyse. İçini bütün kitapla doldurdun. NES 500 tane Amerika'da oyun var abi. Kendimden şöyle bir örnek vereyim ben. Ben Wii üzerinden bir tane Mega Drive oyunu oynamıştım. Çok da güzel bir oyundu. Sardı beni. Bütün kitaplık var Mega Drive'ın. İçinden seçtim. action RPG bir tane güzel oyun çıktı. 2-3 saat oynadım. Save'ledim, kapattım oyunu. 3 sene bir daha oyunu bulamadım. Ve geçenlerde bir YouTube kanalında oyunu gördüğüm zaman aa evet işte Oasis neydi? Bir şey Oasis'ti. Unuttum. Gene unut. Bak şimdi olsa gene unutacağım oyunu, gidip açamıyorum. Hani onlarca yüzlerce oyun içinde kaybolup da biraz bundan oynayayım, biraz şundan oynayayım, aa şuna da bakayım deyip cihazı kullanmıyorsun. Sen aslında gidip de Luigi's Mansion alıp 3DS'ine takıp da beğenmesen onu oynayacaksın. Hani
suyunu çıkarana kadar.
Hani beğenmesen bile birazcık kendini zorlayacaksın. Evet. Acaba mı falan diye. Çünkü gidip ona 100 lira para vermişsin.
Mesela ama bu benim kullanma şeklim değil. Ben Everdrive'da kullanıyorsam hiçbir zaman kitaplığın tamamını atmıyorum. Mesela
bende öyle bir sapıklık var. Ben atarım. Benim
Game Boy Advance'imde, yani Advance Easy Flash kartımda bir seferde 10-12 tane oyun oluyordu en fazla. Hani bu bile çok bir sayı ama içinde kaybolabileceğim bir sayı değil. Sıradan başlıyorsun denemeye. 4. oyuna geldim. Ulan tam uf çok kafa oyun. Oynuyorum, bitiriyorum. Bitirene kadar da hep onu oynuyorum. Sonra sıradan bakıyorum. Ha 12 oyunda birini oynamış oluyorum.
Oynanacak bir tane büyük oyunun bir de yancı puzzle oyunun cartun curtun olur, evet, en fazla. Puzzle. Hani mesela flash kartım var. Şu anda GBA üzerinde Castlevania, Zelda ve Metroid aynı anda oynuyorum. Ulan nasıl oynuyorsun o üçünü yani? Birisinden birisini unutuyorsun ötekine başladığın zaman.
Ya bizde de biraz da şöyle bir kafa var ya. Oynamaktan çok sahip olmayı istiyoruz ya. Yani olsun.
Arşive sahip olmak. Koleksiyon olsun. Değil de arşiv olsun.
Koleksiyonda da öyle, arşivde de öyle. İki tarafta da öyle. Olsun, köküne kadar olsun. İşte 500 GB'lık hard disk taktık Xbox'a, dolduralım, yetmezse bir 500 daha dolduralım. İşte
kendi içine yani düştüğüm sıkıntıdan uyarıyorum insanları. Hani bütün kitaplık kartın içinde olsa bile bir oyuna başlayıp bir oyunu bitirin.
Şimdi ben diyorum ki hani bir isim yazıyorsunuz oraya, ben bunu oynamam ki, indirmem diyorum. İndir arşivde bulunsun. Yani böyle bir tepki alıyorum. Hani benim kafa o tarafa doğru çok çalışmıyor aslında. Hep şeye bakıyorum, videosuna bakıyorum.
Bende var o mesela işte.
Hani adını görünce hiç tıklama olayı yok. O kulağıma sesi çok hoş geldi, indireyim falan bir şey. Videoyu izliyorum, biraz zorluyorum. Hoşuma giden bir yer gelecek mi diye. İleri alıyorum, bakıyorum. Hoşuma gitmedi. Onu indirme.
Ya şu o an şekilde. Mesela kimi PlayStation 1 PAL oyunlarını bulmak çok güç. Hani internette tamamen bir paket varsa, bilmiyorum öyle bir paket var mı, tek tek bulmak çok zor. Hani şu anda bağlantımız güzelken bu oyunları indirmek inanılmaz illegal değilken tamamen PAL, atıyorum PlayStation 2, gerçi çok da fazla oyun var onun ama işte Xbox bir arşivini olsa gelecekte bulunmama ihtimalinden dolayı fena olmaz diyorum ben.
Bir şimdi 30 sene sonra ne yaparız biz Xbox oyunu da bulamazsak?
Evet yani kesin uykularımız kaçar.
Lafın özü kısası, flash kartlar ve çok oyunlu kartuşları seviyoruz. İyi ki varlar. Bizi büyük sıkıntılardan kurtarıyorlar. Bir de Krix abi biraz daha ucuz yaparsan hepimiz daha çok seviniriz. Benim aklımdakiler bunlardı. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı?
Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çok geniş bir konu. Detaylı, hani her biri üzerine bir bölüm yapılabilecek şeyler bunlar ama tabii ki ne öyle bir vaktimiz var, ne böyle bir dermanımız, toplanma ihtimalimiz var.
Öyle bir edit gücümüz yani, var.
Evet evet, editleyen arkadaşa da yazık durup.
Dur, sen bir şey söyleyecek misin?
Başka bir şey. Yani biraz dağınık konuştuk ama fena bir muhabbet olmadı bence. Başka söyleyeceğim bir şey yok.
O zaman yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize bay bay.
See you.
Hoşça kalın.
Sanki devam edeceğim.
Can Evren abi.